Çıkış kitabının 15. bölümüne geldik. Bu bölümde Musa ve İsrailoğulları Mısır kralı Firavun'un elinden kurtuluşlarını kutlamak için bir sevinç ezgisi söyleyecekler. Ama sonra göreceğiz ki bu sevinçleri yine şikayete dönüşecektir. Neden? Çünkü içecek suları kalmayacak. Konakladıkları yerde buldukları su acı olduğu için bundan içemeyecekler ve susuzluktan öleceklerini sanacaklar. Evet, Musa ile İsrailoğulları Kızıldeniz'in ötesine güvenlik içinde geçer geçmez sevinç ezgileri söylemeye başladılar. Musa ile İsrailliler Rabbe şu ezgiyi söylediler. Ezgiler sunacağım Rabbe çünkü yüceldikçe yüceldi, atları da denize döktü. Rab gücüm, ezgim, kurtuluşum oldu benim. Odur Tanrım, övgüler sunacağım ona. Odur babamın Tanrısı, yücelteceğim onu. Savaş eridir Rab, adı Rab'dir. Çıkış 15:1-3 ayetler. Musa ile birlikte tüm İsrail halkı sevinç ezgisini söylüyor. Düşünüyoruz, acaba bu şekilde şenlik yapan bu insanlar ile az önce Musa'ya şikayet eden, yaygarayı basan insanlar aynı insanlar mı? Az önce bunlar Mısır'a dönüp orada eski efendilerine kulluk etmek isteyen topluluk değil miydi? İsrailoğullarının yaşadığı bu tecrübe bizim kişisel hayatımız için de iyi bir örnek olabilir. Elçi Pavlos 1. Korintoslar mektubunda şöyledir. Kardeşlerim, şunu bilmelisiniz ki atalarımızın tümü bulutun altında korunarak hep birlikte Kızıldeniz'i aştılar. Bulutta ve denizde tümü Musa'ya vaftiz edildi. O zaman da aklımıza şu soru geliyor. İsrailoğulları Musa'ya ne şekilde vaftiz oldular? Bu su vaftisi olamazdı çünkü onlar Kızıldeniz'den geçerken ayakları bile ıslanmamıştı. Mısırlılar sulara gömülüp boğulmuşlardı ama İsrailoğulları sudan geçtikleri zaman ıslanmadılar bile. Öyleyse İsrailoğulları ne şekilde bulutta ve denizde Musa'ya vaftiz edildiler? Bu ne demek oluyor? Şu, İsrailoğulları bu olaylarda Musa ile bir oldular. Aynı tecrübeyi yaşadılar, aynı olaylara, aynı mucizelere tanık oldular. Zaten vaftiz sözcüğünün öz anlamı özdeşleşmek, bir olmak demektir. Vaftiz bizim için büyük önem ve anlam taşır. Suyla vaftiz, kutsal ruhla vaftizin bir simgesidir. Kutsal ruhla vaftizde imanlı Mesih ile bir olur, özdeşleşir ve Mesih'e konulur, Mesih'e batırılır, yerleştirilir. Bunlar bulutta ve denizde Musa'ya vaftiz olmakla onun ile nasıl bir oldular? Kızıldeniz'in bir tarafında bol bol şikayet ederken öbür tarafa geçince zıplamaya, ezgiler söylemeye başladılar. Şimdi simgesel açıdan onlar Musa ile bir oldular. Musa'nın imanı aracılığıyla aciz durumlarından kurtuldular. İbranilerde şöyle okuyoruz. Karadan geçercesine imanla Kızıldeniz'i aştılar. Mısırlılar aynı işe kalkıştıklarında suların içerisinde boğuldular. İbraniler 11:29. İsrail oğulları Kızıldeniz'i nasıl aştılar? İman ile. Peki kimin imanıydı bu? Kesin olarak bu iman İsrail oğullarının imanı değildi. Musa'nın imanı sayesinde bu insanlar Kızıldeniz'i aştılar. Onlar ileriye doğru gittikleri anda Musa'ya vaftiz olmuşlardı. Yani Musa ile bir olmuşlardı. İman Musa'nın da ama İsrailoğulları Musa'nın dediğini yaptıkları için onun imanı sayesinde karşıya geçtiler. Onları karşıya geçiren Musa'ydı. Karşıya geçtikleri zaman kurtuluş ezgisini yükselten yine Musa'ydı. Şimdi onlar Rabbin kurtarışını görmüşlerdi. Kardeşim, Rab İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak güveniyorsanız böyle olur. Bizi Mısır'ın köleliğinden ve bu dünyanın karanlığından çıkaran O'dur. Rabbimiz İsa Mesih'tir. Bizi Kızıldeniz'den geçirir. Özgür kılma, kurtarış ve bağışlama O'ndandır. Bizi kendisine kurtuluş ezgisini yükseltebileceğimiz yere yöneltir derken onunla özdeşliğe girer ve Mesih'in bedenine vaftiz oluruz. 1. Korintoslular 12:13'te şöyle yazar. Çünkü tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, bir tek bedene vaftiz edildik ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Bizi Mesih'le birleştiren kutsal ruhtur. Bu da harikadır. Bizler iman edince Mesih'in bedeninin üyeleri oluyoruz. Tanrı'nın kutsal ruhu bizi onunla özdeşleştirir, onunla birleştirir. Mesih de şahane bir kurtuluşa sahibiz. İsrailoğullarının başına gelen bize örnek olsun diye geldi. Bizim kurtuluşumuzun simgesi ve Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak güvendiğimizde Tanrı'nın ruhunun neler yapacağını simgeler. Tanrılarına kurtuluş ezgisini söylemek için İsrailoğulları Musa ile birleşmeden önce ağıt yaktılar. Bu da çöl ağıtıydı. Denizden geçmeden önce uzun uzadıya ağıt yaktılar. Er geç çöl ağıdına dönecekler. Çünkü çölden geçerken bu ağıt ana konularıydı. Ne var ki bu sürede bu kurtuluş ezgisini severek söylediler. Kutsal kitapta Debora'nın, Barak'ın ezgilerini okuyoruz. Mezmurların hemen hemen tümü müziğe bestelendi. Davut peygamber mezmurlarını kendi sarayında görev yapan müzisyenler için yazdı. Yeremye peygamberin bile bir ezgisi vardır. Ama Yeremye'nin acıklı durumu acıklı bir ezgi, daha doğrusu bir ağıt gerektirdiği için de o bir ağıt yazdı. Tüm bunları kutsal kitapta okuyabiliriz. Yalnız eski antlaşma değil, yeni antlaşmada da ezgiler vardır. Yeni antlaşma kesimi bir ezgi ile başlar. Luka birkaç ezgiyi kaydetti. Elizabeth geç yaşta hamile olduğunu ve çocuk sahibi olacağını öğrenince ezgi söyledi. Bakire Meryem İsa'yı doğuracağı haberini alınca sevinç ezgisi söyledi. İsa ile ilgili daha birçok ezgiler vardır. Kutsal kitabın sonunda vahiy kitabı vardır. Bu kitapta da cennette bir sahne vardır ve orada ezgiler yükselmektedir. İsa Mesih'te kurtuluş bulanlar hep bir ağızdan ezgiler söyleyip Rabb'i yüceltmekteler. Cennette de yeni bir beden ve yeni bir ses ile Rabb'e ezgiler söyleyeceğiz. Musa, Rabb'in bir savaş eri gibi onlar için savaştığını ezgisinde dile getirdi. Vahiy kitabının 19. bölümünde Rabb'in yeryüzüne gelip tüm haksızlıkları, tüm kötülükleri bastıracağını okuyabiliriz. Şunu bilmeliyiz ki İsa Mesih tekrar gelinceye dek yeryüzü tam anlamıyla barışı tatmayacaktır. Matta'nın 10. bölümünde Rab İsa'nın şu sözleri kulağımıza küpe olsun. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. İsa bu sözleri dünyaya ilk gelişi kapsamında söyledi. Yeryüzüne ikinci gelişinde kendi egemen gücüyle barışı da getirecektir. Rabbin yargısal ve egemen gücü yeryüzündeki haksızlıkları ve kötülükleri temizlemenin tek yoludur. Musa ezgisine devam ederken Rabbin yapmış olduğu üstün işlerden söz eder. Gördüklerini dile getirdi. Rabb'i övdü. Bu olay o kadar şahane bir şeydi ki bunu hiç unutamazlardı. Unutmamaları da gerekiyordu. Kutsal kitapta geçen bu ezgi eminim ki ileride İsrailoğullarının karşılaşacağı zorluklar içinde onlar için bir anıt, bir umut olacaktır. Denize attığı Firavun'un ordusunu, savaş arabalarını, Kızıl Denizi'nde boğuldu seçme subayları, derin sulara gömüldüler, taş gibi dibe battılar, dibe indiler. Senin sağ elin ya Rab, senin sağ elin korkunç güce sahiptir. Altında düşmanlar kırılır. Çıkış 15, 4-6 ayetler arası. İsrailoğulları kurtuluşa kavuştukları için bayram ettiler. Mısırlılar ve Mısır onlar için dünya, kölelik, umutsuzluk ve yardımsızlık anlamındaydı. Artık kurtuldular. Ezgilerinin özeti ve içeriği buydu. Kardeşim unutmamalıyız ki Musa'nın önderliğini yaptığı bu insanlar putperestliğin en yoğun şekilde uygulandığı bir ülkeden Mısır'dan çıkmışlardı. Rab Mısır üzerine darbelerini, belalarını yağdırırken her darbe ayrı ayrı ve sonunda toplu olarak Mısır'ın yalancı tanrılarına karşıydı. Şimdi dile getirilen ezgide bunun sözü de edilmekte. Firavun ve atlı arabaları bir taş gibi dibe indiler diyor. Bir taş denizde neden batar? Çünkü taşın ağırlığı sudan daha ağırdır da ondan. Bu taşın doğasında yatıyor. Firavun neden bir taş gibi dibe indi bu yargıda? Çünkü bu onun doğasında yatıyordu. Onun doğası onu dibe çekti. İşte kardeşim Tanrı bizi kendi doğamıza terk ettiği zaman taş gibi dibe batarız. Ateş gölünün ta derinliklerine batarız. Bizim duamız bizi oraya çeker. Tanrı insanları yargıya teslim ettiğinde o insanların duası bunu yapıyor. Tanrı insanı sadece kendi duasında bıraktığında insan duası onu cehennemin en derin noktasına çekecektir. Ama Tanrı insanı kurtardığında o zaman duayı yenmeli, insanın duasını yenmeli. Tanrı bizim duamızı yeniyor kardeşim. Tüm kurtuluş işi Tanrı'nın insanın duasını yenme olayıdır. Kutsama olayı da böyledir. Tanrı bizim günahlı duamızı yenmeli. Bu bir mucizedir. Bu çok büyük, anlaşılmaz bir mucizedir. Üfledin soluğunu, denize gömüldüler. Kurşun gibi engin sulara battılar. Var mı senin gibisi ilahlar arasında ey Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer harikalar yaratan var mı? Çıkış 15-10-11. Şimdi diri Rab'le tanışmaya başlıyorlar. Musa'nın ezgisi devam eder. Sağ elini uzattın, yer yuttu onları. Öncülük edeceksin, sarsılmaz sevginle kurtardığın halka, kutsal konutunun yolunu göstereceksin, gücünle onlara. Çıkış 15-12-13. Ayetler. İsrail halkı artık kurtarılmış bir halktı. Her şeyden önce insanların kurtulması gerekiyordu. Kendi ruhsal hayatımıza dikkat etmeliyiz. Bazen Rabbin kurtarışı bizim için yeterliymiş gibi gözükmüyor. Şunu yaparsam, bunu yaparsam, daha sıkı kiliseye gidersem, daha yardımcı olursam, disiplinli bir hayat sürersem Rab beni daha çok sevecek. Beni daha üstün bir düzeyde tutacak gibi düşüncelerde kafamızda yer vermeye başladığımız anda tehlike çanları çalmaya başlar. Kurtuluşumuz ve bu kurtuluşun göksel amaca doğru ilerlemesi hep Rabbin kayrasıyla mümkündür. Tabii ki kiliseye gitmek, düzenceli, disiplinli bir yaşam sürdürmek, dayanışma içerisinde yaşamak gereklidir. Ancak bunların bizim kurtuluşumuzla bir ilgisi yoktur. Kurtuluş kayra aracılığıyla bize verilmiştir. Çıkış 15-12-13'te şöyle okuyoruz. Sağ elini uzattın, yer yuttu onları. Öncülük edeceksin, sarsılmaz kayranla kurtardığın halka. Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara. Burada Tanrı'nın onları kayrasıyla, lütfuyla kurtardığını belirtiyor. Rab onları kurtaracağına, vaat edilen ülkeye getireceğine söz vermişti. Mezmur yazarının dediği gibi, onlara güvenlik içinde öncülük etti ve sonunda vaat edilen ülkeye getirdi. Rabbin dediği her zaman olur. Rab sonsuza dek egemen olacak. Firavun'un atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca Rab suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler. Harun'un ablası peygamber Miryam tefini eline aldı. Bütün kadınlar teflerle oynayarak onu izlediler. Miryam onlara şu ezgiyi söyledi. Ezgiler sunun Rab'be çünkü yüceldikçe yüceldi. Atları denize döktü. Çıkış 15-18-21. Evet değerli dostum. Rabbin kurtarışına karşı duyulan minnettarlıktan kaynaklanan şükran ve övgülerin dile getirildiği bu ezgi böylece burada noktalanıyor. İsrailoğulları artık mucizevi bir şekilde Kızıldeniz'i aştılar. Musa'nın ezgisini coşkuyla söylediler. Ne de olsa onlar şimdi kurtulmuş bir halktı. Belki de artık onların önlerinde hiçbir sorun, hiçbir zorluk, hiçbir eksiklik olmayacak ve artık her şey yolunda gidecek. Artık hiçbir ah çekmeler olmayacak diye düşünebiliriz. Ne yollarında bir diken, ne bir taş, ne de gökte bir bulut olacak. Ama çölde 3 gün yürüdükten sonra ne oldu onlara? Susadılar. Musa İsrailleri Kızıldeniz'in ötesine çıkardı. Şur çölüne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar diyor çıkış 15-22'de. Mısır, susuzluk yüzü görmeyen her şeyin bol yetiştiği bir ülkeydi. İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp da Kızıldeniz'i aşar aşmaz kendilerini bambaşka bir diyarda buldular. Artık bol su yoktu. Mısır'ın çeşmeleri ve su kaynakları ortalarda görünmez olmuş ve bu insanlar daha diri suların kaynağı olan Yüce Rabbi öğrenmemişlerdi. Yeniden doğuş aracılığıyla Rabbisenin bağlısı olan bir imanlı da bu gibi tecrübelerden geçer. Mesih'te kurtuluş bulduktan sonra imanlı yavaş yavaş Mısır'ın, yani dünyanın su kaynaklarının artık kendisini tatmin edemez olduğunu görmeye başlar. Bu nedenle Elçi Pavlos Filipi'deki imanlılara yazarken kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zarar saydım diye yüreğinin arzularını açığa vurabildi. Sonra Pavlos kendisini özendiren başka şeylerden söz etmeye başlıyor. Tüm isteğim diyor Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek, onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. Tanrı çocuğunun yüreğinde yanması gereken en üstün istek de bu olmalıdır. İsa Mesih'te kurtuluş bulduğumuz anda o yalnız o ıssız çöle adım atmış oluruz. İşte bir susuzluk başlar ama Mısır'ın su kaynakları artık bizi tatmin edemez. Bizim diri su kaynağımız Mesih'tir. İman ettiğimiz zaman bunu kafamızda biliriz ama tecrübe yoluyla da öğrenmemiz gerekir. Yuhanna şöyle yazar, bayramın sonuncu ve en önemli günü İsa ayakta durup yüksek sesle şunları söyledi. Kim susarsa bana gelsin ve içsin. Kutsal yazıda belirtildiği gibi bana iman eden kişinin içinden yaşam veren ırmaklar akacaktır. Yuhanna 7, 37-38 ayetler. Bu diri suya gelebilmenin mutluluğu anlatılamaz. İsrailoğullarının çöl yaşamı ilkin susuzlukla başlamış, su bulamamışlardı. Şimdi de göreceğimiz gibi su bulacaklar ama o sudan içemeyeceklerdir. Çıkış 15-22-26 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Musa İsraillileri Kızıldeniz'in ötesine çıkardı. Şur çölüne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya vardılar. Ama Mara'nın suyunu içemediler çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara yani acı adı verildi. Halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı. Musa Rab'be yakardı. Rab ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini sınadı. Ben Tanrınız Yahve'nin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Görüyoruz ki İsrailoğulları 3 günlük bir yolculuktan sonra susuzluktan yanarken su buluyorlar. Ama su içilemeyecek kadar acıdır. Bu insanlar artık kurtarılmış bir halk değil miydi? Zaten onları bu yola koyan, bu yoldan gitmelerini isteyen Tanrı'nın kendisiydi. Mara, Rabbin çizdiği haritanın üzerindeydi. Öyleyse neden Mara'ya gelmeliydiler? Değerli kardeşim, belki fark etmediniz ama Mara'daki sular aslında iman yaşamının bir resmidir. İman hayatımızda acı bir tecrübeyle karşılaştığımız zaman genelde hemen şikayet etmeye başlıyoruz değil mi? Önce şaşırırız. Rab buna neden izin verdin? Bu acı durumu neden başıma getirdin diye Rabbi sorgulamaya kalkarız. Bazı acı ve dayanılamayacak kadar ezici olayların neden hayatımızı istila ettiğini ben doğrusu açıklayamam. Ancak bildiğim bir şey var. Rab kendi çocuklarını bu gibi olaylarla asla cezalandırmaz. Evet Tanrı bizi terbiye eder ama bizi cezalandırmaz. Rab bize diyor ki dünyada bulunduğumuz süre acı çekeceğiz ama Rab dünyayı yenmiştir. Bundan dolayı hiçbir kaygımız olmasın. Hayatımızda birçok zorluklar, hayal kırıklığı olacaktır. Geleceğe dönük planların bir anda suya düşebilir. En çok sevdiğin kişiyi toprağa vermiş olabilirsin. Her birimizin bir acı suyu, Mara denilen elem yeri vardır. Bunları bypass edemeyiz. Elemden, acıdan yan çizemeyiz. Bir tünel kazıp altından geçemeyiz. Ne de kanat takıp üzerinden uçup geçebiliriz. Rab acıyı ve elemi iman yapımızı kızgın demirle dağlarmış gibi bazen dağlar. Amerika'nın kovboy filmlerinde çok kez izlediğimiz bir sahne var değil mi? Çiftlikte buzağılar kızgın demirle dağlanır. Buzağının acı acı böğürüşü sanırım en katı yürekli insanı bile rahatsız eder. Ama biliyor musunuz? Dağlamanın acısı geçtikten sonra kalan bir tatlılık vardır. Buzağının kime ait olduğu sürekli bilinecektir. Artık kaybolamazdı. Üzerinde sahibinin damgasını taşıyor. Rab de bize böyle yapar. Bizim hayatımızda da acıların, elemlerin vurduğu kızgın damgalar vardır. Bu damgalar kime ait olduğumuzu belirtir. Elçi Pavlos, Mesih uğruna çektiği acılar içerisinde sevinmesini bilen birisiydi. Bundan böyle kimse beni tedirgin etmesin. Çünkü İsa'nın yaraları benim bedenime işlenmiş bulunuyor diye bundan söz etti. Mara'daki suyu tatlılaştıran neydi? Suya atılan bir ağaç. Rabbin sözü eski antlaşmada Tesniye kitabından bir sözü Mesih için kullanarak şöyle der. Mesih bizim için lanetlenerek ruhsal yasanın lanetinden bizleri özgür kıldı. Çünkü kutsal sözde şöyle yazılmıştır. Tahtaya yani ağaca asılan herkes lanetlenmiştir. Galatyalılar 3:13. Rab ise bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde bir ağaç üzerinde öldü. Onun bu ölümü bizim acılarımızı, elemlerimizi tatlılaştıran tek unsurdur. Mesih ölümü her birimiz için tattı ve ölümün iğnesini koparıp aldı. Bunun için elçi Pavlos bir zafer narası atarcasına ölüm yengide yutuldu. Ey ölüm yengin nerede? Ey ölüm kargın nerede diye haykırır. Evet kardeşim, hayatımızın mara denilen acı sularında acıyı tatlılaştıran Mesih'in çarmıhıdır. Şimdi bu bölümün son ayetine bakalım. Sonra Eylim'e gittiler diyor. Çıkış 15:27'de. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. Eylim, bereketin, verimliliğin bol bol dağıtıldığı yerdir. 70 hurma ağacı ve 12 su kaynağı var diyor. Mara'daki acı sulardan sonra Rab kendine ait olanları bu bereket yerine getirdi. Ağlayış bir gece sürebilir ama sabahleyin sevinç doğar. İmanlının hayatı böyledir. Resul Petros zindanın karanlığı içinde ölümü beklerken Rab biliyordu ki az sonra bir melek gelip onu zindandan kurtaracaktır. Zindanın kapılarını açacak ve Petrus'u özgürlüğe kavuşturacaktır. Petrus'un marası eğilime dönüşecektir. Evet değerli kardeşim, bu iman yolunda birçok mara acısı vardır ama bunun yanı sıra birçok eğilim bereketi de vardır. Eğilim denilen bereket yerine giden yol, mara denilen acı sulardan geçer. Yusuf peygamber o yerden geçti. Musa, İlya peygamber ve daha birçok tanrı adamı mara sularından geçti. 21. yüzyılda da birçok Mesih imanlısı bu sulardan geçmekte. Her gölgenin gerisinde bir eğilim var. Her bulutun gerisinde bereket veren güneşin ışınları parlar. Mesih imanlısı için de her denemenin sonunda bir zafer ve bereket vardır. Birçok yağışın sonunda gök kuşağı gülümser kardeşim. Bir Mesih imanlısı şöyle dedi. Yağmura doğru gök kuşağı izindeyim. Tanrı'nın bizi yönlendirdiği yol böyledir.